Ayrım 7.
Hristakis Aionoros'ta, Aionoros, Aynoros, Misra'da ve bir Giritli başrabin onu ayıya Ekaterina'nın resmini çizmesi için davet ettiği Sina'da görmüş olduğu kutsal resimleri derin derin düşünür, kullanacağı malzemeleri, renkleri, vernikleri ve bunları ne şekilde kullanacağını birer birer ele alır. Sinaksaria'dan, Sinaksaria, Hristiyanların kısası enbiyası yani evliyaların hayat hikayeleri, öğrenmiş olduğu evliyaların özelliklerini mırıldanır dururdu. Bir rüyadaymış gibi aklına bütün evliyalar ordusunu getirip böyle mırıldanmak Hristakis'in tutkusuydu. Yalnızken ama insanların arasındayken de evliyaların özelliklerini ve işlerini anlatan sözler dudaklarından dökülürdü ve o yüzden de pek çok kişi onu deli sanırdı. Her an için onu her evliyanın nasıl çizilmesi gerektiğini sorabilirdin ve hiç tereddüt etmeden sana cevabını verirdi. Hatta iştahın varsa sana hangi evliyaların yan yana, hangilerinin üçlü ve dörtlü gruplar halinde veya eğer insanın doğumunu ya da Prendikosti'yi çiziyorsan daha büyük grupların nasıl çizileceğini tarif ederdi. Hristakis'in düşüncelerinde senin hayat yolunda karşılaştığın insanlıktan daha canlı bir insanlık gidip geliyordu ve onun sanatı bu insanlığı göklerden indirip boyalara katıyordu. Burada al elbisesi ve kolsuz mavi mantosu içinde zambak beyazı, panayiayı, zırhlara bürünmüş ve altın yerli atına binmiş ve ayakları altında çöreklenmiş bir yılan ile Ayyoris'i, yanaklarından gözyaşları süzülen çember sakallı Aypetros'u, kanatlarını açmış bıyıklı baş melek Gavriil'i, Gavriil, Cebrail, uzun sakalıyla Ays, Ays, Aios, Antonis'i ve sık ve kıvırcık sakalıyla Habeşistanlı Musa'yı görebilirdin. İkonaların nasıl çizildiği ise başlı başına bir hikayedir. Ve bugün bunu söyleyebiliyorsam nedeni vaktiyle elime bir ikona ressamının fırçasını almış olmamdır. Yani ikonu çizmek için sağlam bir tahta alırsın ki zamanla bozulmasın ve resmi çizeceğin yüzünü rendeler, arkasından iki çıta ile sağlamlaştırırsın. Bu tahtayı önce 2-3 kat sıcak tutkal çeker ve bunun üzerinden 2 kat da içine alçı katılmış tutkal geçersin. İyice kuruyunca tahtayı supya, supya mürekkep balığı, kemiğiyle düzeltir ve adi kemikle özellikle altın kaplanacak yerleri cilalarsın. Tahtanın böylece hazırlanmış yüzüne çizilecek resmin kopyasını yani izini çıkarırsın. Bu kopya resmi yapılacak ikonanın iğneyle delinmiş kalın çizgilerini taşıyan bir kağıt yaprağıdır ve altı üzerine resmin kopyasını çıkarmak için kömür tozuna banılmış bir tutam pamuğu bu deliklere vurman yeter. Bu çizgiler daha sonra boyalarla kaplanacağından neyin ne olduğunu ayırabilmek için altı üzerine kömür tozuyla izi çıkan bu delikleri bir iğneyle derinleştirirsin. Sonra manzarayı ve evliyaların başlarını çeviren haleleri altınla kaplarsın. El ve yüz gibi çıplak yerleri aynı renkle, elbiseleri değişik renklerle boyarsın. Arkasından daha ince fırçayla iğne delikleri üzerinden geçerek ilk kullandığın renklerin daha koyusuyla gözleri, burunları, sakalları vesaire ortaya çıkarırsın. Daha sonra sıra etlendirme işine gelir, yani şeklin daha öne çıkmasını sağlayacak açık tonlarda renkleri vurmaya. Boyanın rengini belli başlı yüz çizgilerini, burun, alın kemikleri, elmacık kemikleri gibi vurgulamakta kullanılan saf beyaza kadar açarak uygularsın. Et renklerinin temel renkle uyumunu sağlamak için bir ara renk çeker, son olarak yüzün çukur yerlerini, burun delikleri, ağız, kulak vesaire işlersin. Böylece vücudun açıkta bulunan yerlerini bitirmiş olursun ve sıra elbiselere gelir. Burada da renkleri açar, elbiselerin kırışık ve sarkan yerlerini altın yaldızla boyarsın. Son olarak ikonanın yazısını yazar ve her tarafını cilalarsın. Bu da yapılınca artık ikonayı bitirdiğini söyleyebilirsin. Bundan sonra yapılması gereken tek şey onun takdis edilmesidir. Bir o kadar acayip bir başka masal da Kyromastiho'dur. Kyromastiho, mum boya. Ve bunu da anlatmak geliyor içimden. Bu iş için sanatkarın boyalarını koyacak kapkacığa ihtiyacı yoktur. Bütün eşyası içinde küçük bölümleri bulunan bir teneke kutudur. Bu bölümlerde un gibi öğütülmüş renk renk boyalar ve her boyanın içine karıştırılmış bir parça saf mum bulunur. Bu teneke kutuyu hafiften yanan ateşe tutar, mum eriyip toza karışır ve sanatkar böylece bu boyayı istediği yerde kullanır. Tahta üzerine veya duvarı resim yapacaksa boyayı malaya benzeyen veya aynı şekilde ateşte kızdırdığı bir bıçakla uygular. Eğer bez üzerine resim yapacaksa bayrak, kilise sancağı ya da epitafiyo gibi boyayı neft yağı ile incelttikten sonra sert bir fırçayı alır. Resim tahtada veya duvarda ise elbise ütüsüne benzeyen kızgın bir demirle boyaları ütüler. Bez üzerinde ise ısıtılmış bir çuhayı resme basması yeter. Bir kiliseyi donatmak için ressamlar yetmezdi. Başka esnafın da katkıda bulunması gerekirdi. Kampanalar, avizeler ve lambalar için dökümcü, gümüş kandiller ve altı kollu şamdanlık, buhurdanlık, iki üç kollu üstü işlemeli şamdanlıklar için kuyumcu, templo ve kürsü için doğramacı, epitafios için de nakışçı. Kilisenin zengin çeyizi tamam oluncaya kadar müminlerin şükran bağışları devam ederdi. Biri Venedik işi, bir İncil, bir başkası gümüşten bir haç, daha bir başkası ayin kadiye hediye ederdi. Yas içinde olup da ilahi kudretten teselli bulanlar daha da zengin bağışlarda bulunurlardı. Tepsiler, gülaptanlar, altar için örtüler, hayırseverler kampanaları asar, tahtı ve kapıları altına yaldızlar, ikonalara gümüş haleler ve taşlar takarlardı. Despot yeni kiliseyi takdis etmeye geldiğinde bütün bu altın, kristal ve kıymetli taşlar lambaların ışığında parıldayacaktır. Altın işlemeli elbiseleri, elinde altın ve mücevher kakmalı asası, başında tacı, göğsünde mine ve mercan işlemeli plakası, boynunda istavrozu ile despot da pırıl pırıl parıldayacaktır. Bütün bunları yazıyorum ama belki günümüz insanı bunları bilmiyordur ve bu yazılanları okumak için harcadığı zamanı acıyordur diye içimde bir korku duyuyorum. Halbuki geçmişte kalan hayatın sanatlarını ve geleneklerini unutan kişi, insanların mücadelesi ve meraklarının eseri olan hayatın kendisini de unutur. Okullarda okutulsun diye yazılan tarih kitapları, dünyayı zenginlik ve güzellikle doldurmak için aletleri ve malzemeleri üzerine alın teri dökmüş insanların yanında bir hiçtir. Bunların her biri kendi gücünce, biri marangoz tezgahında, öbürü örsünün başında veya çıkrağında, bir diğeri elinde çekici, meki ya da iğnesiyle insanoğlunun mirasını üretmeden tüketen, başkalarının emeğinden geçinen her savaşçıdan daha çok zenginleştirmiş, hem kendisine hem başkalarına fayda getirmiştir. Onun için ben sadece sanattan ve geçmişteki insanların aletlerinden bahsederken kendimi sanki zamanda geri gidiyormuş ve hiçbir savaş tarihinin bana yol göstermeyeceği şekilde onların hayatına ve ruhlarına giriyormuş gibi hissediyorum. Okuyucumu da oralara sürüklemek istiyorum. Bana karşı koymasın çünkü niyetim iyi. Retomno'da serpilen esnaftan, metal işçilerinden, marangozlardan, terzilerden, papuççulardan ve matbaacılardan da bahsetmek boynumun borcudur. Metal işçilerinin en meşhuru İsodiya Kilisesi'nin avizesini yapmış ve bu iş için 3 yılını harcamış olan Kampana dökümcüsü Sterios idi. Marangozlardan en meşhur ise aynı kilisenin templosunu ve templonun Mahoni kapısı üzerine müjde Yunanca'da Arapça'ya geçmiş olan İncil, Evangelio kelimesi müjde yani iyi haber demektir. Hikayesini işlemiş olan heykeltıraş Portalis, adı Venediklere kadar duyulmuş ve Gutenberg takma adıyla anılan matbaacı Yannakos Vlastos idi. Vlastos görmüş olduğum en eski matbaa makinesine sahipti ve makinenin demirinde yapım tarihi 1550 ve döküm yeri Paris olarak belirtilmişti. Ben de ilk şiirlerimi bu makinede bastım ve alın yazım gereğince ilk alın terimi bu matbaanın makinaları ve mürekkepleri üzerine döktüm. Garip olan, ellerinde sanatların gördüğü bütün gelişmeye rağmen Retomlular bu sanatlara biraz sabırsız bir gözle bakıyorlardı. Ve diyebilirsin ki her biri kendi sanatının onu bir çırpıda parmağıyla dokunur dokunmaz bir mucize eseri fakirlikten kurtarmasını bekliyordu. Sözlerimi daha iyi anlaman için sana adıyla bir örnek vereyim. Mesela Mudrinos, marangozken hiçbir havada batmayan bir geminin kaptanı olmak istiyordu. Yine deniz kıyısında bir sal inşa etmiş olan ve salın hareketleriyle gece gündüz çalışacak çarklar icat etmeye çalışan Kostis Kavros bir başkası daha Fransızlar uçağı icat etmeden evinin kiremitlerinden bir kuş gibi uçan Picromanolis. Bunlardan başka kendi icatlarıyla uğraşan ve denizde kuş, havada balık tutmak isteyen bir yığın insan vardı. Az kalsın kendi amcam Ioannis Vulgaris'i unutuyordum. Mahkemede savcıyken bir Nizami Osmanlı askeri, yerini ona söylediği defineyi aramak için 30 işçiyle kazıya girişmişti. Nizami ona bu definenin mermerden prens heykelleriyle, sandukalar ve sütunlarla dolu başlı başına bir şehir bir galeride bulunduğunu, kendisinin oraya bir kuyudan kazara düştüğünü anlatmıştı. Sonra kuyunun ağzını bulamamışlar, kazdıkları dağ gibi toprak ve havaya giden emekleriyle kalmışlardı. Kör alası fakirlik su gibidir, değdiği yeri ıslatır. Sıkıntı çekmiyor olabilirsin, hayatını sürüyor olabilirsin ama fakirlik seni bir sardı mı gerçekten fakir biri gibi yerde süründürür. Nah, Ioannis Vulgaris'e bak. Define onun nesine gerekti? Aybaşı geldi mi ulufesini alıyordu. Ama etrafında öylesine yoksulluk ve bundan kurtulmak için öylesine bir arzu vardı ki elinde çapa toprağı kazmak ve sonunda hava almak için savcılığı bıraktı. Bir taraftan eserleriyle şehri süsleyen, öbür taraftan tülbentle su taşımaya kalkan, aklı kıt insanlar çıkaran bütün bu esnafı her dini merasimde ellerinde bayrak yürürken görürdün. Ve işte o an tarihi kanı ve alın teriyle kimin yaptığını ve onun adını sayfalarına yazmaya tenezzül etmeyen kalem erbabınca ona ne kadar haksızlık yapıldığını düşünmek zamanıydı. En önce omuzlarında kürekleri ve sancaklarında altın işlemeli, Ay Nikolas'ın tasviriyle kayıkçıları ve gemicileri, sonra elinde ekmeği ikiye bölen İsa efendileriyle fırıncıları, eli silahlı ayıya varvaralarıyla tüfekçileri, demir gömleğini giymiş ayyoryisleriyle demircileri ve dökmecileri görürdüm bu merasimlerde. Mum boyasıyla kadife üzerine çizilmiş bütün bu evliya tasvirleri göndere takılı tahta kollar arasına getirilmişti ve rüzgar olsun olmasın tam açılmış halde dururlardı ve güneş ışığını altın işlemelerinde tutarlardı. Kenarlarında asılı boncuklarla süslü ipek püsküller sallanıp durur, ipek saçakları, ipek ipleri ve işlemeleri parıldardı. Bütün bunlar öylesine gurur verici eserlerle mesleğine olan saygısını gösteren sanatkarların fazlasıyla hak ettikleri bir tantana sergilerdi. Resemno'nun merasimlerinde daha başka bir şey takdir etmeni söylemiyorum sana ama başını çevir de şu insanların yürüyüşüne bak. Hiç böylesini gördün mü? Bunlar fiyaka yapmak için meydana çıkmadılar. Ne de kendilerini beğenmişlikten mahsus böyle gösteriş hazırladılar. Zaman onlara çalıştı. Soylu bir gelenek onları güzelleştiriyor. Binlerce yıllık insanlık onlara bu uysallığı ve tahammülü vermiş. Hangi sarayda yetişmiş, hangi kraloğlu başını onlar gibi böyle dik tutabilir? Hangi öğretmen hangi lafzayı çalarak onlara, Boladoki çiftleri bile kıskandıracak bu zarafeti öğretmiş? Sana söylüyorum, dön de onca insanı peşinden sürükleyen şu bayraktara bak ve bana cevap ver. Bir ayağını atıyor, göğsü havayı yarıyor, dizi bükülüyor, öteki ayağı öne çıkıyor. Ne kadar basit. Halbuki yürürken dans ediyor gibi ve toprak onu lastik top gibi havaya zıplatıyor, yol almak için değil, sanki ora tepmek için yürüyor sanırsın. Her adımda onu gölgesiyle örten bulutlar, üzerindeki ağaç yaprakları arasından ışıklarını süzen güneş, bütün bunlar da onunla dans ediyor gibi. Onun yürüyüşü sana birden hiçbir amacı, güzelliğinden başka kazancı olmayan bir şey gibi geliyor. Dünyayı peşine takmış, dansın başına çeken kişi gibi. Herkes ona adım uydurmuş, göklerden onlara seslenen varmış gibi başları dik ve güneş hepsine gülümsüyor. Tozları altına çeviriyor ve o asil görüntüleri altın bir ışıkla sarıyor. Gözlerini çevir ve önünden geçen Retomno'yu hayranlıkla seyret. Onu ortak borcunu ödemiş ve bütün günahları bağışlanmış olarak son nefesini vermiş bir evladını uğurlarken de öyle göreceksin. Cenaze şehrin dışında kavak ve dut ağaçları arasından geçen yolu tutar. Havaya öd ağacı kokuları yayarak denizin yakınındaki mezarlığa varır. Şehrin güzel ve asıl olan her şeyini yine burada bulunca göğsün kabarır ve birbirlerini kardeş gibi tanıyan bu sessiz ve kederli şehirliler kuyruğu bu kaçınılmaz anda kalpleri kırık ölene ağlar ve onu uğurlarlar. Ölen kişi memleketin en sefili de olsa cemaatten kimse eksik olmaz. Çünkü iş ve menfaat hiçbirinin kalbini taşlaştırmamıştır ve onlar için o anda gözleri önünde solup gitmiş şehirden bir fidanı uğurlamaktan daha büyük ve acil bir görev yoktur. Belki diyebilirsin ki kilisenin sancakları ardından yavaş yavaş yürüyen insanlarıyla bu ağırbaşlı merasim zamanla Retomnullar için Asya ile çok şey ifade eden ve herkesin için bu memlekete uygun tek ortak merasim olduğunu hissettiği gizli bir anlam kazanmıştı. Başka yerlerde güneşin doğuşunu, ilkbaharın girişini kutlamaları gibi burada da bu cenaze merasimleri hiç kimse açık açık söylemese de herkes tarafından şehrin en önemli yoğurtusu kabul edilmişti. Şehir sabırla ve cesaretle kaderine göğüs geriyordu. Bilge kişinin hayatının sonunda gösterdiği o zor başarıyı, ölümün gözlerine bakıp gülümsemek başarısını bu yoksullaşmış şehirde gösterebilirdi. Korkudan dizlerinin bağı hiç çözülmedi. Kaçınılmaz alın yazısı karşısında dudaklarında sadece bir gülümseme belirdi. Her gün tek başına birer birer çocuklarını uğurluyor ve onlara daha aydınlık ve neşe dolu bir yerde tekrar görecekmiş gibi bir ümitle toprağa veriyordu. Dudaklarından şikayet dökülmüyor, boş yere bağrını dövmüyordu. Yalnızca zamanı acı acı gülümsüyor, rüyalarında bile vakarlı hareket ediyordu ve dünyaya veda etmeye hazır, elini uzatmış bekliyordu. Bu acı ve sessiz üzüntü yavaş yavaş kalplerde dünyadaki güzel, sade, küçük ve geçici olan her şeye bir merak uyandırıyordu. Retemna vatandaşı o acı saat gelip çattığında birer birer adını söyleyerek veda edebilmek için her şeyi tanıyıp sevmesini öğrenmişti. Kendi insanlarını, ev hayvanlarını, ağaçları ve çiçekleri candan seviyordu. Yetiştirdiği her şeyi seve okşaya yetiştirmiştir ve ayrılık saatinde onları başucunda bulur. Hatta öbür dünyanın kapısını bile çiçeklerle süslü olarak görmek istemiş, sabır ve sevgiyle onu çiçeklerle sarmıştır. Retemna'nın mezarlığı gözlerinin baharda görebileceği en büyüleyici çiçek bahçesiydi. Öbek öbek margaritler, sarmaşıklarla sarmaş dolaş hanım eliler, halı gibi sarı papatyalar, patikalar ve çakıl taşları boyunca ebe gümeşleri görürdüm burada. Bunların yanı sıra ölülerin, sevgililerin göğsünde çiçek açmış kandan da kırmızı güller, begonyalar, karanfiller, biberiyeler ve mezarların etrafını çeviren boş arazi sarı katır tırnaklarıyla, mavi kadife çiçekleriyle, binbir çeşit anemonlarla kaplı. Kabirlerin arkasında deniz titreyip parıldıyor ve mezarların başındaki beyaz istavrozlar, evliyaların altın haleler içindeki başları gibi gökyüzünün tertemiz atlasına çizilmiş duruyor. Ve bütün bunları ekilen her şey gibi filiz verip çiçek açan ölülerin hasatçısı arıların vızıltılarıyla kesilen ilahi bir sessizlik içinde hayal et. Cesedi arının tüylü karnında bala çeviren bu tatlı değişim, meraklı bir belediye başkanını Retemna'dan giden Türklerin geride bıraktıkları mezarlığı çiçek bahçesine çevirmeye itti. Türk mezarlarını yıktı, mermerlerini aldı, toprağa ölüleriyle birlikte sürdü. Kemikler dışarı fırladı, yağmurlarla yıkandı, toprağı yeniden sürmek için bahçıvan geldi. Tohum ektiler, fidanlar diktiler, çiçek yatakları yaptılar, Türklerden kalma çam ağaçları ile çam fidanlarının etrafına çukurlar açtılar. Lafı uzatmayalım, 2-3 yıl içinde mezarlık çiçek bahçesi oldu. Her kök ona meme verecek bir kafatası buldu, ağaçlar büyüdü, tomurcuk ve çiçek açtılar. Rüzgarda fırfır fışırdamaya başladılar. Bunu duyan kuşlar yer kapmaya koştular, yuva kurup şakımaya koyuldular. Burada onlar için yaban asmaları, sarmaşıklar, zakkumlar, sedir ağaçları, badem ağaçları, mis kokulu selviler, limon ağaçları ve aklına ne gelirse vardı. Hiçbir özel olarak seçilip dikilmemişti. Dikilmeleri rastgele olmuştu ve mesela zeytin veya kavak ağaçlarının dibinde leylakların büyüdüğünü görürdün. Her biri neredeyse orada çıkmıştı. Hepsi bu. Bundan cesaret alan kuşlar bahçenin onların zevki için yapılmış olduğunu sanmışlardı ve onlar da kutur gelip burada namelerini döktürüyorlardı. Ama gelmeyen kuş mu vardı ki? İspinozun şakıdığını, sarı asma kuşunun tirtirini, sakının cıvıltısını duyuyordun. Hangi birini sayayım? Ve o bahar gecelerinde bülbüller, bülbüller, hanım ellerinin içine atılıyor, çalılara karışıyor, veryansın ediyorlardı. İstediğin her şeyi onların şarkısında duyuyordun. Senin heyecanların, sevinçlerin, kederlerin şarkı oluyordu. Bu şarkı ruha teselli veriyordu. Tabii onu duyacak ruhu olanlar için. Cenneti çeviren engeller birden yıkılıyor, ortalığa güzel kokular ve şarkılar yayılıyordu. Yıllar geçtikçe ölüler unutuluyor, kemikleri yaprak, çiçek ve dal oluyor, kuşlar gelip bunlara konuyor ve ağaçlara şarkı söyletiyorlardı. Hayat ölümü yenmiş, ay dedenin ışığı gecenin karanlığını gümüşeye çevirmiş, gökyüzünün yolları cıvıltı dolmuş. Böyle çiçek ve meyve kokan bir ilkbahar gecesinde benim de Retemna aklıma geliyor ve onu yanı başımda hissediyorum. Bu tarihçeyi onun acılarından çıkardım. Her ne kadar üzücü de olsa gurbette onun hayaliyle avundum, onun için bu kitabı Retemna'ya armağan ediyorum. Bir adak gibi bağrıma bastırıyor, ondan nasıl ayrılacağımı, onu nasıl armağan edeceğimi bilemiyorum. Onun da gönlümde iyi olan ne varsa onlarla süslenmiş ve güzel kokulu olmasını ve zamanla göğüs germesini isterdim. İsterdim ki bugün, yarın ve her zaman yaşasın, tazeliğini hiç kaybetmesin. İsterdim ki Retemna'nın ve taştan ve tahtadan yapılmış her şehri bekleyen kaderin aksine yıkılıp mahvedilemez olsun. Retemna bu kitabın içinde yaşasın isterdim. Onun bir parçası olan benim içimde. ve sözlerim onun hatırasını, Aios Christophoros'un yeni doğmuş İsa'yı sulardan geçirmesi gibi zaman denizin ötesine taşısın. Kitabın sonu. 6 Mart 2003. Sayfa 90.